Kutsal Kitap'tan Yeşu kitabının yorumuna devam ediyoruz ve 8. bölüme geldik. Konu Ay kentinin ele geçirilmesi. 7. bölümde gördüğümüz gibi İbraniler Ay kentinde büyük bir yenilgiye uğramışlardı. Bunun nedeni İbranilerin kampında yaşanan günahtı. Günah sorunu şimdi ortadan kalktığı için Tanrı bu İbranilere zafer vermeye hazırlanıyordu. Rab Yeşua, "Korkma, yılma," dedi. "Bütün savaşçılarını yanına alıp Ay kentinin üzerine yürü. Ay kralını, halkını ve kenti bütün topraklarıyla birlikte sana teslim ediyorum." Yeşu 8. bölümün 1. ayeti. Dikkat ederseniz Tanrı burada Ay kentine karşı savaşa giderlerken tüm savaşçıları yanına almasını söylüyordu Yeşua. Daha önce belirttiğimiz gibi Ay kenti doğal insan benliğimizi temsil eder. Evet, Ay kenti insanın doğal benliğini simgeler. Doğal benlik bizim en büyük düşmanımızdır. Ona karşı zafer elde edebilmemiz için kendimizi her türlü ruhsal silahlarla kuşatmamız gerekmektedir. Yeşu 8. bölüm 2. ayette Rab sözlerine şöyle devam ediyor. Eriha'ya ve kralına ne yaptıysan, Ay kentine ve kralına da aynısını yap. Ama mal ve hayvanlardan oluşan ganimeti kendinize ayırın. Kentin gerisinde pusu kur. Hatırlarsanız İbraniler Eriha kentine karşı yaptığı savaşı kazandığı zaman Rab onlara hiçbir ganimete dokunmamalarını emretmişti. Ama bu kez Rab onlara zaferi kazandıktan sonra istedikleri şeyleri kendilerine alabileceklerini söylüyordu. Bu düşünce değişikliği nereden kaynaklanıyordu? Bunu şimdi biliyoruz ki o zamanlar Eriha kentinde ölümcül mikroplar kol geziyordu. Yeşu'nun hastalıklı mikroplardan belki haberi yoktu ama Rabbin elbette ki haberi vardı. Dikkat edin, Rab Yeşua Ay kentini pusu yoluyla elde edeceklerini söylüyordu. Böylece Yeşu bütün savaşçılarıyla birlikte Ay kentinin üzerine yürümeye hazırlandı. Seçtiği 30 bin yiğit savaşçıyı geceleyin yola çıkarırken onlara şöyle buyurdu. Gidin kentin gerisinde pusuya yatın. Kentin çok uzağında durmayın. Hepiniz her an hazır olun. Ben yanımdaki halkla birlikte kente yaklaşacağım. Bir önceki gibi düşman kentten çıkıp üzerimize gelince önlerinde kaçar gibi yapıp onları kentten uzaklaştırıncaya kadar ardımızdan sürükleyeceğiz. Önceki gibi onlardan kaçtığımızı sanacaklar. Biz kaçar gibi yaparken siz de pusu kurduğunuz yerden çıkıp kenti ele geçirirsiniz. Tanrımız Rab orayı elinize teslim edecek. Yeşu 8. bölüm 3-7 ayetler arası. Okumaya devam ettikçe görüyoruz ki Yeşu tarafından planlanan stratejiler birer birer yerine getirildi ve Ay kenti kolayca İbranilerin eline geçti. Şimdi Ay doğal insan bedenini temsil ettiği için bu olaydan büyük dersler çıkartabiliriz kendimize. Her zaman vurguladığım gibi eski antlaşmada gördüğümüz olaylar, savaşlar hep yeni antlaşmaya baktığımızda orada simge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Ay, bu kent, insanın doğal benliğini temsil eder. Bu nedenle de bu olaydan kendimize büyük dersler çıkarabiliriz. Ya da Tanrı bu yollarla bize birçok şeyler öğretmek istiyor. Her şeyden önce düşmanın ve taşıdığı potansiyelin tanınması gerekir. Bizler, en büyük düşmanımızın kendimiz olduğunu kabul etmek durumundayız. İnsanlardan sık sık şöyle duyarım. Bana bunu şeytan yaptırdı ya da şeytana uydum da böyle yaptım. Hayır dostum, o şeyi sana şeytan yaptırmadı. O şeyi sana yaptıran senin doğal benliğindir. Bunu görüp kabul etmen gerekir. Her durumda, her olayda suçu başkasına atamazsın. Senin doğal benliğin. İkinci olarak, aldığımız yenilgilerin nedenlerini çok iyi incelememiz gerekmektedir. Temel olarak yenilgimizin nedeni kendi yeteneğimize, kendi varlığımıza güvenmemizden kaynaklanıyor. Hatırlayacaksınız, İsrailli casuslar küçük Ay kentini ele geçirebilmek için 2 ya da 3 bin kişinin yeterli olabileceğini söylemişlerdi. Bizler de doğal benliğimizi kolayca yenebileceğimizi zannediyoruz ama gerçekleri görerek Pavlos'la birlikte şu çarpıcı sözleri kabul etmemiz gerekiyor. Ne zavallı bir insanım ben. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Romalılar 7:24. Değerli dostum, bizler doğal benliğimizi, bedenimizi denetim altında tutamayız. Bunu sadece ve sadece Tanrı'nın ruhu gerçekleştirebilir. Ama üzücü olan şu ki binlerce Mesih imanlısı bunu kendi gücüyle denetim altına almaya, dizginleri elinde bulundurmaya gayret ediyor. Beden ya da günahlı doğal benlik olarak bildiğimiz bu şeyi bizler terbiye edemeyiz, denetim altında tutamayız. Tanrı bunu yapamayacağımızı söylüyor. Bunu yapabilecek tek kişi ise Tanrı'nın kutsal ruhudur. İsa Mesih bizleri sadece kurtuluşa sahip olabilelim diye değil, ama aynı zamanda bu günahlı benliğimizin de icabına bakılsın diye öldü. Çünkü diyor Romalılar 8. bölüm 3. ayette, bedenin gereksiz istekleri yüzünden ruhsal yasanın güçsüzlükten ötürü yapamadığını Tanrı yaptı. Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu olarak kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı. Bu şu demektir ki Mesih yeryüzüne geldiği zaman sadece kurtulabilelim diye günahlarımız için ölmedi. Ama bu eski günahlı benliğimize yargı giydirmek için de öldü. Yoksa Tanrı'nın İsa'nın haçı aracılığıyla, çarmıhı aracılığıyla olan girişimi görevini tam olarak yerine getiremezdi. Çünkü bizler günahlı bir doğaya sahibiz. Mesih, sizler ve ben günahlı insan doğasına, günah benliğine sahip olduğumuz için öldü. Kutsal Ruh, İsa Mesih suçların karşılığı olan cezayı ödemedikçe bize dokunamazdı. Suçun karşılığı ödendiği ve doğal benliğimiz yargılandığı zaman Kutsal Ruh hayatımıza girebilmiş ve girmiştir ve bizi yenilgiden kurtararak zafere kavuşturmuştur. Pavlus'un dediği gibi Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık yaşayan ben değilim, ben de yaşayan Mesih'tir. Şimdi bedende yaşadığım yaşamımı beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğluna olan imanla yaşamaktayım. Galatyalılar 2:20. Doğal benlik yani günahlı tabiatımız zafer kazanması için kutsal ruha güvenmedikçe tıpkı Ay şehri gibi bizler de bozguna uğrayacağız ve bizi bozguna uğratacaktır. Bundan sonra Yeşu, Evel Dağı'nda İsrail'in Tanrısı Rab'be bir sunak yaptı diyor. Yeşu 8. bölüm 30-32 ayetlerde. Sunak, Rabbin kulu Musa'nın İsrail halkına verdiği buyruk uyarınca, Musa'nın yasa kitabında yazıldığı gibi yontulmamış, demir alet değmemiş taşlardan yapıldı. Rab'be orada yakmalık sunular sundular, esenlik kurbanları kestiler. Yeşu Musa'nın İsrail halkının önünde yazmış olduğu kutsal yasanın kopyasını orada taş levhalara yazdı. Ay kentinde kazanılan zaferden sonra Yeşu'nun İbranilerin Tanrısı Rabbe Ebal Dağı'nda bir mezbah yaptığını görüyoruz. Bundan sonra İbraniler Musa'nın emrettiği şeyi yaptılar ve Yeşu bereket ve lanet sözlerini okudu. Ardından Yeşu yasanın tümünü kutsama ve lanetle ilgili bölümleri kutsal yasa kitabında yazılı olduğu gibi okudu. Böylece Yeşu'nun yabancıların da aralarında bulunduğu kadınlı, çocuklu bütün İsrail topluluğuna Musa'nın buyruklarından okumadığı tek bir söz kalmadı diyor Yeşu 8. bölüm 34-35. ayetlerde. Dikkat ederseniz burada Musa'nın verdiği ruhsal yasanın tamamı okunmuştu. Sadece bir kısmı değil, tümü okunmuştu. Bu yasa ülkenin yasası olacaktı ve İsrail'e Tanrı'nın kendisiyle yaptığı antlaşmanın koşullarının hatırlatma zamanı gelmişti. Şimdi Yeşu 9. bölüme geldi konu, Gibeonlularla yapılan antlaşmadır. Yeşu vaat edilen toprakları ele geçirmeye başladığında, üç düşmanla karşı karşıya geldi. Eriha şehri, Ay şehri ve Gibeon halkı. Yeşu'nun bu üç düşmanı bugün de Mesih imanlısının üç düşmanını temsil eder, simgeler. Eriha şehri dünyayı, Ay şehri bedeni, Gibeon halkı da şeytanı temsil eder. Hatırlayacaksınız, Yeşu'nun stratejisi ilkin ülkenin ortasında bulunan Eriha kentini ele geçirmek, sonra da Eriha'nın kuzey doğusunda bulunan Ay şehrini almaktı. Güneyde ise Gibeon halkının oluşturduğu sağlam bir birlik bulunuyordu. Bu toprakların da ele geçirilmesi planlamıştı ama Gibeon halkı biraz sonra göreceğimiz gibi kurnaz bir halktı. Şeria ırmağının ötesinde dağlık bölgede Şefela'da ve Lübnan'a kadar uzanan Akdeniz kıyısındaki bütün krallar, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yavuz kralları olup bitenleri duyunca Yeşua ve İsrail halkına karşı hep birlikte savaşmak için bir araya geldiler diyor Yeşua 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Öyle anlaşılıyor ki bu krallar İbranilere karşı işbirliği yapmayı planlamışlardı en başta. Ama daha sonra nedendir bilinmez bir araya gelemediler ve işgalci İsrail ordusunu durdurmayı başaramadılar. Gibeon halkının bu birlikten ayrılma nedeni bu olabilir. Gibeon halkının isteği savaşmak değil ama bir uzlaşma sağlamaktı. Gibeon halkı ise Yeşu'nun Eriha ve Ay kentlerine yaptıklarını duyunca hileye başvurdu. Kendilerine elçi süsü vererek eşeklerinin sırtına yıpranmış heybeler, eski yırtık ve yamalı şarap tulumları yüklediler. Ayaklarında yıpranmış yamalı çarıklar, sırtlarında da eski püskü giysiler vardı. Azık torbalarındaki bütün ekmekler kurumuş, küflenmişti. Adamlar Gilgal'daki ordugaha Yeşu'nun yanına gittiler. Ona ve İsrail halkına uzak bir ülkeden geldik dediler. Bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz. Ama İsrailliler Hivlilere sizinle neden antlaşma yapalım diye karşılık verdiler. Belki de yakınımızda yaşıyorsunuz. Güvondular Yeşu'ya, biz senin kullanınız dediler. Yeşu kimsiniz, nereden geliyorsunuz diye sordu. Onlar da çok uzak bir ülkeden kalkıp geldik dediler. Çünkü Tanrın Rabbin ününü duyduk. Tanrın'la ilgili haberleri Mısır'da yaptığı her şeyi o Şeria ırmağının ötesindeki iki Amor kralına, Heşbon kralı Sihon'a ve Aştarot'a egemenlik süren Başan kralı Og'a neler yaptığını da duyduk diyor Yeşu 9. bölüm 3-9 ayetlerde. Givonlular akıllı ve kurnaz kimselerdi ve içlerinde usta yalancılarla doluydu. Sözde uzak bir ülkeden geldiklerini söylüyorlardı. Oysa gerçekte Yeruşalim'den topu topu birkaç kilometre uzakta oturuyorlardı. Yeşua yaşayan ve gerçek Tanrı'ya tapınmak istediklerini söylüyorlardı. Yıpranmış torbaları, yırtık ve bağlanmış şarap tulumları, yıpranmış ve yamalı çarıkları, yıpranmış giysileri ve kurumuş ve küflenmiş ekmekleriyle Yeşu'nun dikkatini çekmek istiyorlardı. Bu tamamen bir oyundu, kandırmacaydı. Yeşu da bu oyuna hemen kanı vermişti. Tanrı onlara başta ülkede bulunan bütün insanları dışarı sürmelerini ve hiçbir ulusla ateşkes anlaşması yapmamalarını emretmişti. Tanrı'ya itaat etmek her ne kadar Yeşu'nun isteği idiyse de barış yaptı ve daha doğrusu onlarla aynı paktın içine girdi. Dikkat ederseniz hem Yeşu hem de İbranilerden herhangi bir kimse bu pakta girmezden önce Tanrı'nın bu yöndeki isteğini aramamıştı. Eriha kentinin dünyayı temsil ettiğini söylemiştim. Peki dünyayı nasıl yenebiliriz? İman yoluyla. Ay kenti bedeni temsil ediyordu. Peki bedeni nasıl yeneceksin? Bedene karşı savaşarak değil ama bu yöndeki zayıflığınızı kabul ederek, Tanrı'ya ikrar ederek ve zaferi kazanması için Tanrı'nın kutsal ruhuna güvenerek bedeni yeneceksiniz. Unutmayın ki ay kentini size vereceğim diyen kişi Tanrı'nın kendisiydi. Şimdi de üçüncü düşmana, şeytanı temsil eden Givon halkına gelmiş bulunuyoruz. Yeni antlaşmadaki Yeşu kitabıyla benzerlik içerisinde olduğundan burada çok önemli bir paralellikle karşılaşıyoruz. İblisin yöntemlerine karşı durabilmek için Tanrı'nın tüm donatımıyla kuşanın diyor Elçi Pavlos Efesoslar 6. bölüm 11. ayette. İsrailoğulları Gibeon halkının hilelerine karşı ayık uyanık olması gerektiği gibi bugün yaşayan biz Mesih imanlıları da şeytanın hilelerine karşı ayık ve uyanık olmalıyız. Çünkü bizim kavgamız kana ve ete karşı değildir diyor Elçi Pavlos İncil'den Efesoslar 6 ayet 12'de. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerine karşıdır. Bugün bizim gerçek düşmanımız değerli dostum, beden ve kandan oluşan bir düşman değil. Yani insanoğlu değildir. ama ruhsal bir düşmandır. Bu düşman şeytandır. Mesih imanlısının kaç tanesi bu düşmanın farkındadır acaba? Bu düşman ne yapar? Sizi çeşitli hileler ve düzenlerle kendisini izleyesiniz diye ayartmaya çalışır. Onun sizi bir esrarkeş ya da bir sarhoş biri durumuna getirmeye çalışıp çalışmadığından emin değilim. Sanıyorum ki o kendisine ait olan kimselerin meyhanelerde ya da günahlı ortamlarda olmalarından, yani şeytan, utanç duymaktadır. Yani böyle yerlere gitmelerinden. Şeytanın asıl isteği imanlı topluluklarına girmektir. İmanlılar topluluğuna girmek, orada karışıklık yaratmak onun en büyük arzusudur. İblis geçen pazar kilisedeydi. Gelecek pazar günü de kilisede olacak. Şeytan dindar olmak istiyor. Sizin onun önünde eğilip ona tapınmanızı bekliyor. O çok kurnazdır ve birçok imanlıyı tuzağa düşürmüştür. Pavlos 2. Korintoslar 2.11'de şöyledir. Gözlenen amaç şeytanın bize karşı işine gelen ortamı elde etmemesidir. Kuşkusuz onun düzenlerinden habersiz değiliz. Pavlos böyle diyor ama sizler ve ben zaman zaman şeytanın hilelerinden tamamen habersiz olabiliyoruz. Peki bizler bu düşmanı nasıl yenebileceğiz? Yakup 4. bölüm 7. ayette şu sözleri okuyoruz. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, öte yandan iblise direnin, o sizden kaçacaktır. Değerli dostum, bizler kendimizi Tanrı'ya teslim etmek zorundayız. Yapılacak ilk şey bu. İçinde yaşadığımız bu günlerde Rab'be yakın durmamız ne kadar da büyük bir önem taşımaktadır. Şeytan özellikle biz Mesih imanlılarını kandırabilmek için sokaklara çıkmış bulunmaktadır. Açıkça söyleyeyim, ben bugün Mesih imanlılarının akılsızlıkları karşısında hayretler içerisinde kalıyorum. Akla gelen her hileye kanıyorlar. Bunun nedeni imanlıların bu hileleri hiç sorgulamadan desteklemeleridir. Bizler şeytana karşı durmak zorundayız. Hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımız şeylerle kesinlikle ilgilenmemeliyiz. İsrailliler sapkınlıklarından dolayı Gibeon halkı ile birleştikleri gibi bizlerin de şeytanın hilelerine kanma tehlikesi vardır her zaman. İbraniler Gibeon halkının çok uzak bir yerde yaşayan bir halk olmayıp hemen yanı başlarında yaşayan komşu bir halk olduğunu öğrendiği zaman bile onlarla yapmış oldukları antlaşmaya saygı göstermeye devam etmişlerdir. Önderlerse biz Tanrı adına ant içtik, bu yüzden onlara el süremeyiz diye karşılık verdiler. Ant içtiğimiz için onları sağ bırakacağız yoksa Tanrı'nın gazabına uğrarız diyor Yeşi 9. bölüm 19-20. ayetlerde. Bu antlaşma o günde bu şekilde saygıyla karşılandı. Belki de o günlerde yaşayan bu insanların ilkel medeniyetten uzak olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ama dikkat edin. Burada değerli dostum, bir kişinin sözleri çok önemliydi. Tanrı bugün de aynı şeyin olmasını istemektedir. Sonra halka onları sağ bırakalım dediler. Ama bütün topluluk için odun kesip su çekmekle görevlendirilsinler. Böylece önderler vermiş oldukları sözü tuttular. O gün onları topluluk için ve gelecekte Rabbin seçeceği yerde yapılacak Rabbin sunağı için odun kesip su çekmekle görevlendirdi. Bugüne dek bu işi yapa geldiler diyor Yeşu 9. bölüm 21 ve 27. ayetlerde. İşte görüyoruz ki bu halk Yeşu burada büyük bir hata yapıyor. Bu işe girişmeden önce Tanrı'ya sormaları gerekirdi. Tanrı'ya danışmaları gerekirdi. Ondan sonra karar vermeliydiler. Bizler de bugün aynı şeyi yapmıyor muyuz? Bir işe girişiyoruz ama dua etmeden. Bir karar alıyoruz dua etmeden. Dua etmek Rab'be danışmaktır bugün. Rabbin isteğini sormaktır. Eğer Rabbin isteğini sorup adım atsalardı bu hataya düşmeyeceklerdi. Bizler de değerli dinleyicimiz, bir şeye girişmeden önce, bir karara varmadan önce, bir şey almadan önce Rabbin önünde durup Rab'be dua ederek Rab'den sorarsak daha az hata yapacağız. Ve aynı zamanda Rabbin bereketini de göreceğiz, yönlendirmesini göreceğiz. Bu nedenle dua etmeden hiçbir zaman bir işe girişmeyelim, bir karar vermeyelim. Önce Rabbimize soralım, ondan sonra adım atalım.